Ayrım 21, Uzun Yol, Bernard Muatesiye, sayfa 191, 21. kısım, Dinle Joshua. Çok yorucu fırtınalar, tehlikeli dalgalar, su üstüne kadar inen ve dünyanın gamını, yılgınlığını, bezginliğini getiren kara kara bulutlar. Her şeye rağmen devam ediliyor. Neden olduğu anlaşılmasa da devam etmek gerektiği bilindiği için belki. Size bütün kudretini, bütün gerçeğini veren, güç ve ışıkla parıldayan denizin üstündeki pırıl pırıl gökyüzleri, kan renginde, hayat renginde güneş batışları. İşte o zaman niye devam edildiği biliniyor, niye sonuna kadar gidileceği anlaşılıyor, hem daha da ileri gitmek isteniyor. Su sesleri, su sesleri, su sesleri. Eski zamanlarda simyacı maddeyi uzun uzun yoğururdu, uzun uzun, hem de çok uzun. İnsanlar onun her şeyi altına çevirebilen sihirli taşı imal etmek istediğini sanırlardı. Aslında simyacının aradığı, değdiği her şeyi altına çeviren sihirli taş değildi. Simyacının aradığı kendi değişimiydi sadece. Zamanla ve sabırla, sonra tekrar zamanla, bazen de simyacı fazla ileri gidiyordu. Yüksek enlemlerde şayet insan kendi aşağılık kompleksi altında eziliyorsa, büyüklüğü de kendini korur kurtarır. Ben burada bu uçsuz bucaksız Güney Okyanus çölünde insanın hem atom kadar küçük hem de tanrı gibi büyük olduğunu bütünüyle hissettim. Bazı sabahlar güneş doğarken güverteye çıktığımda güç ve güzellik dolu ama bazen de öldürmeye yeltenen bu muazzam denizin köpüklerinin üzerinde göğün ağarmasını seyrederken yaşam sevincimi yüksek sesle haykırdığım çok olur. Bütün varlığımla o anı yaşarım. Yaşamak demek budur. Denize bakarak daha da uzaklara gitmek gerekir belki de. Ona saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca bakılabilir, hatta yıllarca bile ve de onunla hemen yolculuk edilebilir, onunla ve onun içinde. Bunun için bir dalgaya gözlerini dikmek yeterli. Dalganın da ne o kadar büyük ne de o kadar küçük olması gerekir. Yeterli büyüklükte olsun kâfi. Bizi o kendi plajına götürür, canımız istediğinde de tekrar teknemize döneriz. Dalgaya bizi kara kumlu plaja ya da ak kumlu plaja götürmesini söyleyerek. Seçme şansımız da var ya da istediğimiz renkteki mercanlara veya yeşil yosunların olduğu kaygan kayalıklara. Keyfimiz bilir. Dalganın üstünde veya içinde hatta tamamıyla altında olunabilir. Hiçbir şey yapmadan sadece bulutlara, güneşe, aya, bulutların üstünden yıldızlara bakarak 10 defa dünya turu yapılabilir dalgayla. Sadece bakmak ve hissetmek yeterli. Bir de ayın denize vurmasıyla oluşan parıltıların birbiriyle kendini karaya çıkarttırıp kırlarda koşmak, ağaçları, toprağa ait olanları solumak, sonra tekrar denizi seyretmek için tekneye dönmek. Sadece onu seyretmek ve onunla beraber yine toprağı, gökyüzününkileri düşünerek kokularını solumak. Bütün bunlar kolay. Denize bakmak, dalgayı iyi seçmek yeterli olur. Dalganın büyüklüğünü iyi ayarlamak, denizden görmek için zaman ayırmak. Evet, Yeni Zelanda'dan sonra az kalsın daha da ileri gidiyordum. Sık sık başka da dalgaların olduğu Horn'a doğru bakıyordum. Damiye'nin küçük yer küresinde çizili muazzam eğriye bakıyordum. Sonra da hem dalgalarla hem de yer küreyle büyüleniyordum. Bütünüyle ellerimin arasında tutup başka her şeyi unutuyordum. Sadece deniz ve denizdeki dalgalarıyla yer küre. Zaman zaman uçsuz bucaksız denizin önünde düşünmeye çalışırdım. Ama bu sefer daha da ne yapmam gerektiğini bilmez oldum. Ama Joshua'nın bana bir şeyler dediğini net olarak hissettim. Onun üzerine rotayı beraberce kuzeye çevirdik. Anladım ki Joshua böyle olmasını istiyor. Böylece ikimiz birlikte Alize'deki adayı aramak için Pasifik Alize'sini bulduk. Güzel yolculuk köpük şeridinin ucunda gibiydi ve ben adeta takatimin sonuna geldim. Joshua da öyle. Orada güneyde sonbaharda kış oldu bile. Ümit burnundan beri 3 ayda 8 fırtına gördük. Avustralya'dan önce Hint Okyanusu'nda 2 alabora, 2 de Yeni Zelanda'dan sonra Pasifik'te. Bu seferki yunusların yardımı olmadan karanlıkta el yordamıyla geçerken oldu. Pek zarar yok ama sonuncusunda 4 yelken patladı. Bir de 3 çarmıh radansalarının döndüğü yerden koptu. Aslında bunlar avarya sayılmaz çünkü hemen kolayca ve sağlam olarak boylarını ayarlayıp parça zincirler ve tel halat kergesiyle tamir ettim. Ama çarmıhlar bütünüyle yoruldu, Joshua da öyle. Bana gelince ben yorulup yorulmadığımı bilmiyorum. Nereden baktığına bağlı. Alize'nin sakin, huzurlu adasına vardığımızda tekneme gözler çizeyim. Orada önemli işlere bol bol zaman olacak. Böylece ne fazla ileri gitme ne de yeteri kadar gitmeme riskim olur. Zira hayal, önce hayal ettiğinin sonuna kadar gitti. Sonra da hayalden de öteye geçti. Beyaz deniz kırlangıcı direğin üstünde ana yelkenin karıştırdığı havayla oynaşarak süzülüyor. Orada dakikalarca kalarak kafasını bir o yana bir bu yana çeviriyor. Arada batmakta olan güneşin yansıdığı kocaman gözleriyle bana daha iyi bakmak için tepede yerini değiştiriyor. Gözleri bu kadar güzel olan bir kuş hiç tanımıyorum. Kargados, Karahos takım adalarında bunları eline alırsın, hiç kımıldamadan da dururlar. Siz onları okşarken kocaman gözleriyle size bakarlar. Sonra da götürüp plaj civarında dallar arasına yaptıkları yuvalarına bırakırsınız. Hiçbir hareket yapmazlar, kımıldamadan size bakarlar. İnsanlara güvenleri tamdır. Zaten onun için denizde bu kadar uzağa gelip bizi buluyorlar. Beyaz deniz kırlangıcın bir ara uzaklaşıyor, sonra dönüp teknenin etrafında bir tur atıyor. 3 kere aynı şeyi yaptı. Sonra bana adanın nerede olduğunu anlatmak için doğrudan batı karayel yönüne doğru uçtu gitti. Bu gece yavrularının yanında uyuyacak. Yarın belki ben de. Rüzgar kapkara bir boraya dönüyor, eğlendirmeye geçiyorum. Sadece tropiklerde görülen bir yağmur. Ana yelken bombasından şelale gibi akan suyla baştan aşağı sabunlanıyorum. Sonra da yağmurumu solumak için güvertede yatıyorum. Gökten gelen bu suyla saçlarım ince bir ipek gibi oluyor. Derim ve bütün vücudum keyiften tir tir titriyor. Bulut geçti. Batı Karayel istikametinde solgun bir mavilik ufuk çizgisine oturdu. Bu ada o. 10 aylık deniziyle beyaz deniz kırlangıcıyla o ada. Öyleyse her şey yolunda olması gerektiği gibi. Güneş bana vereceği şeyleri verdikten sonra dinlenmek için yatmaya gitti. Joshua mercan hattının sınırına sabaha karşı varmak için iskele kontra eğlenmede kalacak. Geçit beyazlıktan aydınlanmış. Orada sağında mercanları, solunda mercanlarıyla şimdiden çok yakın. Mercanların üstünde güneşin parıldattığı saydam dalga tepeleri mavi yeşil rulolar yaparak okyanusla kara arasındaki limiti belirliyor. 10 ay sonra yeniden buluşacağım başka bir dünya, insanların dünyasıyla rüzgar ve denizin hür enginliği arasındaki sınır. Aydınlık geçit, gözlerimi korayların renkleriyle doldurmak isterdim. Akıntı ve ölü dalgalarla beraber beslenen geçitlerinkiler en güzeli. Ama bunca zaman açık denizlerde kaldıktan sonra çok dikkatli olmalıyım. Geçidin ortasını tutturmalı, sadece yelkenlerden ve geçidin ortasından gözümü ayırmamalıyım. Resif hem sancaktan hem de iskeleden gürüldüyor. Sonra da gürültü arkada kaldı, geçit geçildi. Şimdi geçidin gürültüsü dostça, haydi güle güle, tekrar görüşürüz diyor bize. Joshua'yı geçide kadar getiren, geçitten geçiren, sonra da limanın içine kadar sokan ılık Alize de aynı şekilde vedalaşıyor. Bu sefer de Joshua kara meltemiyle kısa kısa tramolalar atarak rahatça uyuyacağı sakin bir yer arıyor. Orada biraz bitkin ama uykusunda nöbet tutacak, onu kollayıp koruyacak, kendi cinsinden kuşlarla aynı yere konmaktan memnun ve bahtiyar. Demir atıldı, uzun bir koltuk halatı karaya doğru uzandı. Aşina silüetleri tanıyorum, sonra da arkadaşların yüzlerini görüyorum. Meraklılardan biraz uzakta hareketsiz bir grup oluşturuyorlar. Günün birinde alimin biri matematik formülleriyle atomun inciğini cinciğini çıkarırken ruhun neşesiyle huzurunu da izah eder belki. Enteresan ama benim için mutlaka fazla karmaşık bir şey olurdu. Kendi beynindekilerle de bazı önemli şeylerin bozulması riskine sokardı belki de. Ben Romain Guéry'nin şu sözünü tercih ederim. İnsanın en çok ihtiyacı olduğu şey dostluktur. Ne haber kardeş?
İyidir. Çocuklar?
Çok mu zorluydu?
Pek değil. Sağ olun geldiğiniz için.
Sen de sağ ol gelebildiğin için.
Hiç sessiz, tamamen hareketsiz. Çok tuhaf, biraz da olağanüstü. Denizdeyken en sakin havada bile bir şeyler konuşur ve de cevap verir. Birdenbire hatırladım. Joshua bu sabahtan beri Tahiti'deydi. Gerindim ve biraz bekledim. Sonra da denizde olduğu gibi kendime bir kahve yapmak için yerimden kalktım. Ben uyurken arkadaşlar gitmişti. Bütün akşam sıcaklıkları kameramda benimleydi. Ufak tefek şeylerle gevezelik ettik. Ciddi şeyler de konuştuk. Benim arada gözüm kapanıyordu ama mühim değil. Önemli olan onlar oradaydı ya ve de biz beraber olmaktan memnunduk. En son giden acaba ne zaman gitti bilmiyorum. Çok fena tütün kokuyor içerisi. Seviyorum ben bu tütün ve arkadaşların kokusunu. Güverteye çıktım. Ay birazdan batacak. Gece aydınlık, yıldızlar dost. Yolunu göstermek için biz hep buradayız. Ortalığı dinliyorum. Resif bariyeri okyanusun kaba dalgalarını yedikçe uzaklardan yavaşça umurdanıyor. Ben buradayım, çok yakında. Hep kendim gibi aynı kalacağım. Ve Joshua uzun zamandan beri ilk defa hareketsiz kalarak göğü ve denizin sesini dinliyor. Ay batıyor, şehir sessiz mi sessiz. İki büyük ağaç yerde toprağın üzerine uzanmış yatıyor, hala nefes alıyorlar. Daha 3 yıl oldu olmadı, rıhtımda birçok ağaç vardı. Buradaki deniz kenarını boydan boya geçen küçük sakin yolun yerine 5 sıralı bir yol yapılıyor. O yüzden limanın bütün sevimliliğini, tatlılığını veren ağaçları kesiyorlar. Ay battı. Sakin şehir sabahı beklerken kendi kendine yalnız başına uyuyor. Bir cırcır böceği yakındaki bir kayanın kovuğunda ötüp duruyor. Dinliyorum. Bütün gök ötüyor ve yer dinleniyor. Çünkü cırcır böceği nasılsa orada. Cırcır böceğini kurtarabilseler. Dinle Joshua. Cırcır böceğini dinle. 22. kısım. Seçim zamanı. 2. kısım. Bir ağaç, bir ağaç daha, hadi bir daha. Otomobillerin daha rahat geçebilmesi için bir sıra ağaç, dev kepçenin 30 saniyede kökünden söktüğü asırlık ağaçların oluşması için 100 yıl lazım. İnsanlar kendi yerine çalışsın diye kepçeyle beton yeri icat ettiler. Onlar da kendilerine öğretildiği gibi verimli bir şekilde hiç detaya falan girişmeden çalışıp duruyorlar. Sahiden de iyi çalışıyorlar. Kendilerine iş kalmayınca da yenisini icat ediyorlar. Bir şey yapmadan duramıyorlar, yoksa geberirler. İnsan bir gün gebersin onların umurunda değil. Yeter ki kepçeyle beton yer gebermesin. İnşaat işleri devam ediyor. Kıyıma da aynen devam. Evrak tamam. Zaten onların da gücü bu. Evrak, kağıtlar, kanun, hukuk, hak. Her şeyi yıkıp dökme hakkı. Dinozorlar da aynı şeyi yapmıştı belki, o koca karınları ve fındık kadar beyinleriyle. Bir sürü insan kepçelerle beton yerlerin düşünmediğini zanneder ama yanılırlar, merak etmeyin, onlar da düşünür. Çalışmazlarsa para denen şeyi kazanamayacaklarını, sonra da kullarının, kölelerinin onlara yaşayabilmeleri için gerekli yağı, yakıtı alamayacağını, böylece ciddi işlere kafa yormayı sürdüremeyeceklerini düşünürler. İnsanoğlunun geri kalmış yaratıklar olduğunu da düşünürler bunlar. Öyle ya, insanlar hala yavrularını zevk, aşk ve acı ile dünyayı getiriyorlar. Halbuki onların çoğalma teknikleri daha başarılı. Durmadan, dinlenmeden çalışıyorlar ve kâr üretiyorlar. Onunla da köleleri derhal zaman kaybetmeden yeni kepçeler, beton yerler yapıyor. Hem de bu yeniler dakika bile kaybetmeden işe koyulabilecek kıvamda doğuştan erişkin şeyler. Bunların bir de en çok düşündüğü, insanlar tekrardan uyanıp geri almasın diye bir an evvel robot devrini sağlamlaştırmak. Kepçelerle beton yerler yağsız, benzinsiz kalmasın, yeni canavarlar daha da devleşerek çoğalsın ve sonsuza kadar da bu böyle gitsin diye. 5 şeritli yolun önündeki beton rıhtım bitti. Çifte fanuslu kuvvetli ışık veren yol fenerlerinin gölgesinden başka gölge olmadığı için her yer yanıyor. Beton kırmızı ve siyah. Yeşil diye bir şey yok. Eskinin ihtiyar heyeti nerede? Limanın girişinde biraz toprak parçası kaldı. Çıplak ama yeşil köpüklü yosunları, kokuları, yengeçleri, denize karşı kayalıklarıyla yine de toprak işte. Denizin sahile vurduğu dalgaların tabii kayalara çarparken çıkardığı ses, hiç içi boş beton rıhtıma vururken çıkan sese benzer mi? Bir de arabalar burada o kadar yakından geçmiyor. Yol fenerleri de gözümüzü almayacak kadar uzakta. Burası bizlerin sığındığı köşe. Bir İngiliz tekne, iki Amerikalı, bir İspanyol, bir Alman, iki İsviçreli, karısı Polinezyalı, bir Kanadalı ile üç Fransız. Bir de Ivo var, Hollandalı. En gencimiz 20 yaşında. Kibrit kutusu kadar bir tekneyle geldi. Bir sürü pasaport ama hepsi aynı cinsten. Yeşil şeylerin aşığı dünya vatandaşlarınınki. Lawrence 3 yaşında aşağı yukarı denize doğmuş. Elodie Atlantik geçerken 2 yaşındaydı. Wai Tea ile Hina Nui Kanadalı Bert'in çocukları. Ta ufkun ötesinde atollerin oraya Matua Tua ve Bert'le balık tutmaya gitmişler. Bizim bu köşede rahatımız yerinde ama farenin teki bazı problemler çıkarttı. Hatta Klaus bir keresinde orta kalibre paraşütlü bir füzeyle bir kaya deliğine ateş etti. Sanki füzenin gözleri vardı da oraya buraya sekerek neredeyse gelip bizim postumuzu delecekti. Önceleri büyük çoğunluk fareye şiddetle karşıydı. Bazıları ise herkesin huzur içinde yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyordu. Bu benim de fikrimdi. Birkaç hafta tartışmadan sonra Klaus farenin gelip bizden beslenmemesi için kayaların üstünde yemek vermemizi teklif etti. Eve ile Babette en zor razı edilenlerdi. Zira fare Ophelia'ya sık sık girip iskele tarafındaki erzak dolabına yuva yapacakmış gibi çalı çırpı ile bez parçaları taşımış. Neyse sonunda kabul edildi. Hindistan cevizlerimizin sütünü içtikten sonra bademlerini rahatlıkla kemirsin diye barındığı kayaların yakınına bırakıyoruz. Hava bozduğunda deniz tehlikeli bir şekilde içeri kadar giriyor. Bizim de yerimizden kaçmamız gerekiyor. Motoru olanlar ötekileri çekiyor. Bir gün Miles'in Mark'ı peş peşe dördümüzü çekerken Julio da Jory'ye kıçtan takma motoruyla yardımcı oldu. Hepimiz limanın dibindeki beton rıhtımın önünde toplandık. Burada emniyetteyiz. Emniyetteyiz ama kıyının 5 metre ötesinden geçen arabalardan kafamız kazan gibi oluyor. Gecede kocaman sokak fenerlerinin ışığı kameraların içine kadar giriyor. Fenerlerin plexiglasları o kadar kalın ki hiçbir sapanın taşı delmeyi beceremedi. Belki bu fenerler kurşun geçirmez cinstendir bile. Meteorolojik şartlar el verdiğinde hemen hakiki toprak olan köşemizin önüne geri dönüyoruz. Yine de biliyoruz ki kollarımızı bağlayıp böyle oturursak bugün yarın beton gelip bizi olduğumuz yerden de kovacak ya da oraya hapsedecek. Kazmayı küreyi kapıp gereken yerlere kendimiz ağaç dikerek ihtilalci, yağmacı etiketiyle kodese girmektense oturup resmi mercilere bir mektup yazdık. Bizlere empoze edilen bu insanlık dışı rıhtımın daha iyi hale getirilmesi için çok geç değil. Oraya pandanus palmiyesi dikerek gölge yapması sağlanabilir. Beton kabuğunun altında da toprak olduğundan bunlar rahatlıkla tutacaktır. Bu pandanuslar fenerlerin çiğ ışığını da süzecektir. Bu ağaçlar çok dirençlidirler. Donald mağazasının yanında 2 tane var, betona rağmen sapasağlam. Bu yapılan çalışmalar insan unsurunu hiç kale almadan ve onun hiç hayranı olmayacak işler. İşin elebaşısı öyle karar vermiş ama yol gölgelik ve 100 yıllık ağaçlar yok edilmeden de yapılabilirdi. Cırcır böcekleriyle kuşların da yeşilliğe ihtiyacı var. İnsanlar farkında olmasalar da onlar da yalnız betonla elektriğe değil cırcır böcekleriyle kuşlara da gereksinim duyarlar. Elde kalem postalamadan önce bir kere daha okuduk, bizim grupta bayağı yoğun tartışıldı. Bunlar sadece laf, zannediyor musun ki bir işe yarayacak? Peki bizim muzlar, onlar da mı laf? Bizim huzurlu köşeye 10 tane kadar muz ağacı dikmiştik. Gözlerimizi dinlendirmek üzere biraz yeşillik olsun diye. Maksat cırcır böcekleri ölmesin, bakışlarımız taze bir şeyler üzerinde gezinsin. Muz ağaçlarımızın karşısında uzaktan getirdiğimiz sahici otlarla bir bahçe yaptık. Sabah akşam suluyoruz. Otlar iyice boylandı. Kenarları 2 metre Güneş Murea Adası'nın üstünde batarken teknelerdeki arkadaşların toplanıp Hindistan cevizi sütlerini yudumlamalarına yeten bir yer oldu. Denize karşı, teknelerimize karşı bahçemizde sükunet içindeyiz. Rüzgar kaldığı akşamlarda hafifçe gürüldeyen geçidin de tam karşısında. Geçidin karşısında olmak iyi oluyor. Zira ister gitmek, istersen kalmak özgürlüğüne sahip olduğunu hissediyorsun. Burası her yere çim ve ağaç dikmek için ideal bir yer. Aşağı yukarı yarım hektarlık. Bu limana biraz güzellik ve tatlılık vermek için sadece yeşil. Betonu kovacak bir sükunet havzası. Açık deniz rüzgarıyla tesadüfen buraya gelip düşmüş, günün birinde filizlenip ağaç olacak bir tohum. O ağacın gölgesi de insanların tedirgin yüreklerini gölgesiyle korur. Geçidin karşısında, giriş ya da çıkış, yeşille mavi arasındaki özgürlük. Ama kepçeyle beton yer karar veriyor, maviyi sevmiyorlar, yeşilden de nefret ediyorlar. Üstüne üstlük paslanmaktan da tırsıyorlar. Hiçbir işleri kalmayınca da paslanmamak için kendi kendilerini oyalayacak bir şey buluyorlar. Biraz kâr edeceklerse de Allah bereket versin. İşte bunun için bu tarafa büyük bir otopark yapmaya karar vermişler. Çıplak taştan yolu da tam bizim bahçeden geçecek. Bu haber bizi yıktı. Son güne kadar bunu engellemeye çalıştık. Eminim ki muvaffak da olmuştuk. Ama teknesi olan gazeteci bir arkadaşın dediğine göre bu işte büyük rantlar varmış. Fare şahit oldu. Çok pis kokan füzenin kokusundan hala pek yaklaşamıyor. Ama kulağı delik ve söylenenleri daha iyi duyabilmek için arada bir Hindistan cevizlerini kemirmeyi kestiğini görüyoruz. Muz ağaçları bir yaprak bile kımıldatmadan etrafı dinliyor. Yaşamaları için kalan vakti ve havayı teneffüs edip kokluyor ve dinliyorlar. Çimen de elinden bir şey gelmediği için kendisine kalan vakti bize güzel göstermekten başka bir şey yapamıyor. Cırcır böceği de orada ama ezgileri bizim bahçedeki çimene yaptığı yuvasından şimdi daha hüzünlü çıkıyor. Biz bir avuç baldırı çıplak sokak fenerlerine karşı bile etkili olamayan sapanlarımızdayız. Daha sonra her şey çok çabuk gelişti. Bahçe inşaat atıkları ve taşlarla dolduruldu, cırcır böceği öldü. Üç tekne dünyanın başka bir tarafında, canavarın unuttuğu bir yer bulmak için yelken bastı. Bana gelince, hiçbir şey bilmiyorum, midem bulanıyor. Sevgili Bernard, ben Yeryüzü Dostları adlı bir dernekle uğraşıyorum. Vizyon ve misyonu insan ile tabiat arasındaki dengeyi yeniden kurmak, saçmalaşan, çılgınlaşan, anlamsızlaşan medeniyetin bizlere dayattıklarını protesto etmektir. Şimdilik daha hala bakir ve dengeli kalabilmiş toprakları promotörlerin yıkıp dökmesine mani olmak. Sadece tabiat fikrini değil, tabiatı müzeye kaldırma eğilimi göstermekte olan kentlilerin gözünde tabiatın kendisine saygınlık kazandırmak. Toprak lafı seni endişelendirmesin. Yeryüzü onda yedisiyle okyanuslardan oluşuyor ve okyanuslar da öncelikle petrolcülerin lağımı olmaktan kurtarılmalıdır. Alan. Eski dostum Alan Ervey'e yazdığım mektubu yavaş yavaş tekrar okudum. Hakikaten öyle, her şey daha kaybedilmedi. Orada da insanlar bu çıldıran medeniyete karşı öfkeliler. İnsanlar canavara karşı geliyorlar. Kafamı kabinin kaportasından dışarı uzattım. Bahçemizin katlini seyrediyorum. Kepçe gürüldüyor. Her şeye rağmen büyük bir güven yüreğime su döktü. Hindistan cevizine adamlar yaklaştı. Adamlar, bir sürü adam, hepsi birden ağacı tutup sallamaya başladılar. Salladılar, cevizler kafalarına döküldü. Ama maymunlar da düşmeye başladı. ''Hey sen oradaki, kollarını sallayarak bize ne bakıyorsun? Halbuki sen de bizdensin. Kendinden utandığını söylüyorsun ama suratına şunlardan koca bir makak yemekten korkuyorsun. Korkma, bizler insanız, kepçe değil.'' Maymunlar düşmemek için tutunmaya çalışırken sen de gizlice bir ağaç dikebilirsin. Her insan ömrü boyunca hiç olmazsa bir ağaç dikse dünyamızda milyarlarca güzel şey oluşurdu. Herkes sevimli, hoş, zarif olurdu. Dik artık şu ağacını. Harika bir şeye şahit oluyoruz. Hakikaten kocaman bir maymun sakin sakin ağaçtan indi, bize baktı ve ''Siz baldırı çıplaklar, siz beni korkutmuyorsunuz, ben de artık sizdenim.'' Sonra da üstünden maymun derisini çıkarıyor, yeniden bir adam oluyor. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 201.